Programımıza devam ediyoruz inşallah. Onur Hocam'la ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Buyurun hocam.
Herkese iyi geceler diliyoruz.
İnşallah.
Hemen şeyle başlamak istiyorum. Bu ekranda gördüğümüz kıyı çamur çulluğu isimli bir kuş. Kuşun çok güzel bir özelliği var. Yani dünya rekoru rekortmeni aynı zamanda. Dünyanın en uzun süreli non-stop, hiç duraksız uçabilen canlısı. Hiç göstermiyor şeklinde ama müthiş kabiliyetli. Bakın şöyle resimleri var. Hayvanın şöyle bir özelliği var. Çok az enerji tüketiyor. Normalde göçmen kuşların hepsi az enerji tüketen canlılar. Fakat kıyı çamur çulluğu onların %50'ye yakın daha iktisatlı, tasarruflu enerji tüketen bir canlı. Sahip olduğu, Allah'ın onunla kılmış olduğu dizayn sayesinde de normalde çok hızlı uçabiliyor. Yani bir kuşlar arasında, hızlı uçucular arasında bir kuş. Ve hiç durmadan tam 11.000 kilometre. Onu şu şekilde 11.700 kilometre gösteriyor. Bakın New Zealand'dan Çin'e, oradan Alaska'ya. Bunu nasıl tespit etmişler biliyor musunuz? Üstüne uydu alıcısı koymuşlar kuşun. Kuş uçmaya bir başlıyor. Bak kıtalar arası uçuş yapıyor. Hiç durmuyor.
Maşallah.
Ve tam 8 gün sürüyor uçuş. 8 gün aralıksız uçuyor.
11.000 kilometre kat
ediyor. 11.000 kilometre kat ediyor. Bak yolda ne bir şey yiyor, ne bir şey içiyor. Ve her saatte onun da hesabını yapmışlar. Vücut ağırlığının %0.41'i kadar malzeme tüketiyor. Motor gibi düşünürsek o kadar yakıt harcıyor. Yani ve sonuçta 8 gün boyunca belki ufak tefek duruş kalkışlarla uçabiliyor. İnsanlar bunun bir denemesini yapmış zamanında. 3,5 gün uçabilmiş bir uçan bir taşıt.
3,5 gün.
3,5 gün uçabilmiş. Yani hiç durmaması gibi bir şey söz konusu ya. Yani bakım yapamaz, yakıt alamaz, yiyecek alamaz. Böyle bir şey, rekor denemesinin böyle bir şartı olduğundan dolayı kıyı çamur çulluğu isimli bu kuş çok açık ara önde. En yakın rakibine %100 fark atmış vaziyette. Evet. Hem 11.700 gibi çok yüksek bir rakam. 8 güne yani çok hızlı gidiyor. Saate vursanız 60 km hız yapıyor saatte.
Evet.
Yani bayağı hızlı. Ve 8 gün boyunca sürekli uçuyor. Uyku yok, yiyecek yok. Maşallah Allah. Bak şu canlı da, başka fotoğraflarını da böyle gösterelim. Şunda en ufak bir, ha bir de şöyle bir şey vardı. Kıtalar arası uçuş yaptığı için yön bulması da bunun bir sorun. Yönünü nereden bilecek? Uçsuz bucaksız okyanusta Çin ne taraf diye soracak kimse de yok. Değil mi? Nasıl bulacak? O da sahip olduğu manyetik pusula.
Maşallah.
Ve bunu araştıran bilim adamları hiçbir zaman şey diyemiyorlar. Yani kesinlikle sebebi şu ve bu sebepten dolayı bu kuş uçabiliyor diyemiyorlar. Sadece az enerji tüketebiliyor ve ama bu açıklama değil ha. Yani kitap hesap bir kere zaten 8 gün ve 11.700 kilometreye uymuyor. Yani bu kadar tüketiyor, o zaman bu kadar şey uçabiliyor. Buna uymuyor. Muhakkak bir farklı bir faktör var Allah'ın izniyle ve bu tespit edilebilmiş değil.
İnşallah.
Allah'ın ilhamıyla manyetik pusulasıyla yönünü buluyor ve 11.700 kilometre gidiyor ve hiç yakıt almıyor yani.
İnşallah. Maşallah. Bildiriyor zaten bunu şeytan Allah'a sınırım. Gökte dizi dizi uçan kuşları görmüyor musun? Onları gökte Allah'tan başkası tutmuyor diyor Allah'a
inşallah. İnşallah.
Zaten hani bilimsel açıklamasını yapsalar bile o bile bir zahiri bir açıklama olabilir sadece. Onun zahiri açıklamasını da Onur Hocam söylediğin gibi yapamıyorlar. Çünkü zaten bu kuşu da yani diğer bir güvercin de olsa bir yerden bir yere uçarken 3 metre daha iyi uçsa yine onu Allah tutuyor gökyüzünde inşallah. Allah'ın ayette bildirdiği bir şey.
Bir de evrimin açıklamaya yaklaşamayacağı bir konu. Neresini açıklasın onu yani? Bir kanadın oluşumunu açıklayamaz. Bir tüyün oluşumunu açıklayamaz. Gaganın oluşumunu açıklayamaz. Biri eksik olsa bu hayvan bu beceriyi gerçekleştiremez. Evet. Gerçekleştiremezse milyonlarca yıldır zaten böyle bir hayatı olmaz. Çünkü kışın yaşayamıyor. Kış geldi mi göçmek zorunda. Daha havanın elverişli olduğu yere gitmek zorunda. Nereden bilecek? Pusulasının olması lazım.
Evet.
O uçuş kabiliyetinin muhakkak tam eksiksiz olması lazım. Bunun aşama aşama evrimle olacak bir tarafı da yok. Böyle bir canlı da yok Allah'ın izniyle. Direkt Allah beni yarattı diyor inşallah.
Evrimin mantığına tamamen ters bir şey zaten. Yani kademeli dediğin şey, Onur Hocam dediğin gibi gideceği yeri bilmesi lazım. Bir de havada uçarken yani ilk başta okyanusun ilk oluşan canlı okyanusun ortasında düştü, sonrakiler biraz daha ilerledi falan. Böyle bir şey olamaz çünkü sen o zaman şunu demiş oluyorsun. Ölen canlı bir sonraki nesle bilgisini aktardı demiş gibi bir şey oluyorsun. Bu zaten zırva oluyor. Bir de şimdi mesela kuşlarda özellikle dikkat çeken bir şey, homolog organ denen bir yapı var. Şimdi işte kuşların kanatları var mesela, işte memelilerde yarasalar var. İşte sineğe bakıyoruz, sinekte yine kanat var. Hepsinde kanat var. Fakat şimdi evrimciler bunu böyle güya evrime delil olarak gösteriyor. İşte bakın hep işte birbirinden evrimleşe evrimleşe çeşit çeşit kanatlar oluştu gibi böyle bir iddiada bulunuyorlar. Halbuki sakladıkları şöyle bir bilgi var. Şimdi bir yarasanın kanadının DNA'sıyla bir kuşun kanadının DNA'sı veyahut da bir sineğin kanadının DNA'sı, o DNA'daki kanatla ilgili bölümün birbiriyle uzaktan yakından alakası yok. Yani hiç benzemiyor. Tamamen birbirinden farklı kodlamalarla Allah'ın yarattığı bir yapı. Ve de bunların birbiriyle evrimleşmesi mümkün değil. Yani Allah'ın izniyle o homolog organ dedikleri ve sözde evrime delil olarak göstermeye çalıştıkları konunun tamamen evrimi çürüten bir konu olduğunu biz zaten DNA'nın yapısının çözülmesiyle net bir şekilde gördük inşallah.
Hı, inşallah. Zaten homolog organ olayı, konusu DNA'nın da yapılan keşiflerle tamamen ortadan kalktı. Çünkü evet, madem mesela homolog bir organ yapmak istese zaten insan, bilim adamları, insanın mesela bir parmağını, değil mi? Bak parmağı kopabiliyor insanların, değil mi? Bir türlü şeyler oluyor. Onu ürettirip başka bir canlıda ameliyatta takmak zaten ister. Bu tıbbi zaten bir konu. Ama parmağı oluşturan gen dizilimi insanda tam olarak bulunsa bile bu geni başka bir canlıya verip, mesela bakterilere veya daha böyle karmaşık olmayan bir canlıya verip onda aynı organı ürettiremiyorlar. Çünkü DNA'nın diziliminin tamamını hükmeden bir kontrol sistemi var. Yani DNA'nın bir kısmını değiştirdiğiniz zaman, sadece mesela bir ekleme yaptın diyelim üretim yerine, orada parmakla ilgili geni koydun, oradan parmak üremiyor. Çünkü DNA'nın tamamını kontrol eden sayısız operon sistemi var. Yani insan DNA'sına örnek verelim, 3 milyar 200 milyon tane harflik bir şifrede belli cümleler ve belli kelimeler, anlamlı şifreler, anlamlı dedim, bir proteini şifreleyen kelimeler. Ve bunların hepsinin üzerinde de böyle alt kümeler, üstünde üstün kümeler, hepsi böyle birbirinin üstünde çok karmaşık böyle bir ağaç dallanması gibi, her biri birbirinin bir şeyini kontrol eden komuta sistemi var, komuta mekanizması var. Dolayısıyla herhangi bir genin değişmesi o canlı da illa o genin aktivitesinin muhakkak olacağı anlamına gelmiyor. Siz onu kontrol eden birçok etki. Doktor hocam neydi o çok, bir genin çoklu kontrolünün olması?
Pletropi.
Pletropik etkinin sayesinde o canlı anlamlı bir şekilde hayata devam ettiriyor. Sadece çok böyle basit bir mantık gibi kitabın bir sayfasını değiştirsek o zaman o kitap da artık bu da yer olmuş gibi bir konu yok işte.
Evet.
Yani her yönden ve çok yönlü bir kontrol var maşallah. Çok çok karmaşık yani.
Böyle bir canlının tabii eksiksiz ve mükemmel olarak var olması gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir şekilde işlev göremez. Yani aerodinamisi, tüylerin yapısı, son derece kompleks yapıları var. Yüzlerce gen tarafından kontrol ediliyor. Bu pusula sistemi, sinir sistemi, vücuttaki enerji metabolik sistemler, kemiklerin içi boş yapısı, bu akciğerlerinin yapısı tamamen biliyorsunuz farklı, evet, karacanlılarından akciğerleri. Çift yönlü giriş çıkış sistemi var. Bizdeki gibi değil örneğin. Bizde tek bir nefes borusu var. Oradan havayı alıyoruz, aynı yerden veriyoruz ama bu bir vakit kaybına sebep oluyor ve oksijenlenmede randıman düşmesine sebep oluyor. Uçan kuşlara göre. Çünkü uçan kuşların çok daha fazla oksijene ihtiyacı var. Metabolik sistemleri öyle, mesela bir serçenin vücut ısısı 40'ın üzerine çıkabiliyor. İnsan dayanamıyor buna. Ama evet, serçenin bu şekilde çok hızlı kanat çıktıkları için. Dolayısıyla her bakımdan farklı ve binlerce gen tarafından kontrol edilen özelliklere sahip. Ve bu özelliklerin maşallah hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Nitekim o şekilde. Fosiller de onu gösteriyor zaten. Onu kanıtlıyor.
Evet,
ve mantıken de bilimsel olarak da bu böyle. Aksi takdirde o canlı yaşayamıyor zaten. Ve bütün fosil kayıtları ve bütün bu bilimsel deliller hepsi Allah'ın yarattığını gösteriyor.
İnşallah. İnşallah. Evet, fosil kayıtları zaten özellikle bize kalan bölümleri, yani kemik kısımları çok fazla şey anlatıyor. Mesela burada ben bir 2.3 milyon yıllık insan çenesi göstereceğim şimdi size. şuraya şu bölümü zoomlayabilirsek. Bak burada şimdi çenenin hemen şurada çiğneme ile ilgili, öğütme ile ilgili dişleri görüyoruz bakın şurada. Ve de şu bölümde de yine öğütme ile ilgili dişler var. Ve şurada dişler sivrilmeye başlıyor. Ve burada da aynı şekilde sivri dişler var ama onlar zannediyorum düşmüş. Ama yerleri yine o şekilde, ona uygun şekilde. Şimdi biz evrim mantığıyla düşünecek olsak burada, yani bir kere bu dişlerin tamamen karmaşık olması gerekirdi 2.3 milyon yıl önce. Yani öğütmeyle ilgili dişlerin bir kısmı önde olurdu. Çiğneme dişleri, sivri dişlerin bir kısmı arkada çıkardı. Bunlar böyle karışık karışık evrimcilerin mantığına göre işte milyonlarca senede bir bakmışız böyle dişler inci gibi dizilmiş. Bütün dişler olması gerektiği yerde. Ama bakıyoruz 2.3 milyon yıl önceki çenede, insan çenesinde de şu anki yapıyla aynı yapıyı görüyoruz. Hepsi yine o şekilde dizilmiş. Demek ki Allah insanı da diğer canlıları da bir anda ve kusursuz bir şekilde şu anki halleriyle yaratmış. Yani evet, ve canlılarda da hiçbir değişim, dönüşüm, hiçbir şey göremiyoruz yani.
İnşallah.
Evet, maşallah.
Evet, kuşların şimdi Archaeopteryx'in güya dinozorlardan kuşlara evrimleştiğini, dinozorların kuşlara evrimleştiğini iddia ediyordu evrimciler. Ve Archaeopteryx'i de ara geçiş formu gibi göstermeye kalkmışlardı. Bu da hocamızın kitabından detaylı bilgi alabilirler. Evrim Aldatmacısı kitabından, harunyahya.org sitesinden. Halbuki bunun böyle olmadığını artık herkes biliyor. Archaeopteryx fosilinin, yani 150 milyon yıllık, 140 milyon yıllık bu fosilin, ki bunlardan birçok fosil bulundu Archaeopteryx'e ait. İlk bulunan fosillerde göğüs kemiği yoktu. Bunu işte tam bir kuş değil, ara geçiş formu, dinozordan henüz kuşa evrimleşmemiş bir ara form diye özelliği olduğunu iddia ediyorlardı. Aynı zamanda gagasının dişlerinin olmasını delil gösteriyorlardı. Aynı zamanda kanatlarında pençe olmasını gösteriyorlardı. Ve tüy yapısını, yani tüylerin olmamasını delil olarak göstermeye çalışıyorlardı. Halbuki şu kesin olarak gösterildi. Birincisi, Almanya'da bulunan 1992 yılında bulunan fosilde göğüs kemiği de bulundu ve göğüs kemiği olan mükemmel bir kuş olduğu anlaşıldı. Bu gagasındaki dişlerinin olması bu da bir delil değil. Şundan dolayı delil değil. Evet, günümüzde dişi olan dişli kuşlar yok. Ancak geçmişte yaşamış olan mesela Confisionis diye fosil bulundu 1996 yılında Çin'de. Evet. Ve ondan sonra da Lianingornis diye bir başka fosil bulundu. Confisionis denilen bu kuş da, ki mükemmel bir kuş fosili bu, gagasında diş yok. Dolayısıyla Archaeopteryx aynı dönemde yaşamış olan Confisionis, ki o da 140 milyon yıllık bir fosil, aynı dönemde yaşamış olan bu fosilin dişleri yok. Demek ki dişlerin olup olmaması, kuş olup olmaması bir delil değil. İkincisi, kanatlarında pençe olmasını gösteriyorlardı. Oysa günümüzde bulunan bazı kuş türlerinde, Hoarcin, Tauraco gibi, bunların kanatlarında pençeler var. Ve bunlar işte Güney Amerika'da yaşayan, başka yerlerde yaşayan kuş türleri. Normal kuş. Yani hiç ara geçiş formu falan değil. Bu da bir delil değil. Aynı zamanda asimetrik tüy yapısı var Archaeopteryx'in. Bu da kuş olduğunu kesin bir kanıtı. Yani mükemmel bir kuş özetle. Ve bunu dünyanın en ünlü ornitoloğu, yani kuş bilimcisi olan Alan Fiducia isimli Güney Carolina Üniversitesi'nden bir ornitolog var. Yani kuş bilimcisi. Evet. Uçuşun orijinini açıklamaya çalışan kuş bilimcisi ve Darwinist. Adam diyor ki, Alan Fiducia, bu diyor kuşların diyor dinozorlardan evrimleştiği iddiası diyor 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır diyor, evrimci olmasına rağmen. Archaeopteryx için de kuştur diyor. Yani başka bir şey değildir diyor. Modern bir kuş. Yani her iddiaları yalan. Çünkü bir yalanla yola çıktıkları için Darwinistler, hayatın güya tesadüfen başladığı yalanıyla başladıkları için, ondan sonra onu savunmak için söyledikleri her şey zırva ve yalan. Yani bunu izleyicilerimiz iyice bakın düşünsünler, anlasınlar. Darwinistlerin Darwinizmi savunmak adına söyledikleri işte yok kayıp halka bulundu, yok evrimin delili bulundu, yok şu insanın atası, yok bu bir şeyin atası, bunların hepsi yalan. Onun teknik bilgisini bilmeseler de, teknik açıklamasını, yalan olduğunu bir kere bilsinler. Teknik açıklamasını da, bilimsel çürütülmesini de hocamızın sitesine girdikleri anda harunyahya.org veya netcevap.org sitelerine girdikleri takdirde bütün iddiaların cevapları var burada.
Evet,
ama bilmeleri gereken, yani Bu böyle bir şey bir gazetede, bir dergide, televizyonda gördükleri anda bıraksınlar bu işleri desinler. Bu bir yalan. Belli.
Evet inşallah.
Bir evrimciyle karşılaştıkları zaman da şunu sorsunlar. Kardeşim bir protein tesadüfen olabiliyor mu olamıyor mu? Olamıyor diyecektir. Teşekkür ederim diyecek. Başka bir sorum yok. Bu kadar.
Bu kadar. Maşallah.
İnşallah. Evrim evrim yok yani.
Evet. Oktan hocam maşallah kaçıncı program oldu bu? Biz evrimcilerin NTV'sine, Science'ına, Nature'ına, Habertürk'teki programların hepsini tekrar tekrar gösterdik. Başka her türlü bilim dergisinde ve televizyonda ve internet sitesinde evrimle alakalı çıkan bütün haberleri Allah'ın izniyle biz burada bilimsel olarak yok ettik inşallah. Bilimin nasıl doğru olduğunu ve onların nasıl yalan söylediğini hocamızın gösterdiği şekilde yok ettik maşallah.
Maşallah.
Ama onlar bizim bak kaç yüzüncü programımız oldu. Bir programımızla ilgili burada şu kişi şurada bilimsel bir hata yapmıştır, yanlış bir şey söylemiştir diyebildi mi? Kaç birkaç yıl oldu yani bir yılı geçti. Evet. Hiç böyle bir en ufak bir yazı bile yoktu yani maşallah.
Evet. Niye?
Bu.
Niye? Çünkü hepsi arazide saklanacak yer arıyorlar. Artık televizyonda da çıkmıyorlar. Kim çıkmıyor? Mesela Celal Şengör çıkmıyor. Yani. Ali Demirsoy çıkmıyor. O Habertürk'e çıkan ekip Aslı Tolun çıkmıyor. Hiçbiri çıkmıyor. Çıkamaz. Hele hele bizim bulunduğumuz yere bir gelsinler bakalım. Fosil getirsinler 10 trilyon var. Getiren yok ama.
Evet çünkü fosil.
Yabancılar da çıkamıyor. Richard Dawkins zaten çıkamadı.
Onlar da yani onlar daha uyanık.
Douglas Fulton'a kaçtı.
Bakın ne kadar ağa babaysa o uyanıklık da o derece fazla oluyor. Onlar daha çabuk araziye geçiyorlar.
Evet.
Mesela Habertürk'e çok çocukları gönderiyorlar. Yani
kendileri
o
yani
daha acemiler böyle hiç bilgisi olmayan şeyler. Daha ağa babaları onların. İşte Ali Demirsoy, Celal Şengör tam arazi. Onların da ağa babaları Richard Dawkins uzun süredir arazi zaten yani böyle uzun süredir kaçıyor hocamızdan inşallah. Douglas Fütüma Roma'da benim önümden kaçtı ama beklemiyordu benim oraya gideceğimi. Ben Harun Yayan talebesi dediğim anda zaten pır
bitti,
böyle
maşallah.
Kül gibi bembeyaz oldu.
Elhamdülüyor.
Baygınlık geçirdi.
Evet.
Ondan sonra kaçmaya kalktı. Arkasından bakıyor Francis Kavala'da hop nereye gidiyorsun falan diye çağırdılar bunu geri getirdiler falan. Maşallah. O şekilde maşallah. Çünkü neden? Biz hakkı savunuyoruz Allah'ın izniyle.
Evet, inşallah.
Allah da diyor ki biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. Şeytanın Allah'a sığınırım. O da onun beynini darmadağın eder diyor.
Maşallah.
Hocamız da Darwinizmi darmadağın etti dünya çapında. Bilimle, ilimle inşallah. Fenle.
İnşallah. Kur'an'dan gelen akıl bu inşallah.
İnşallah.
Müslümanlar da hocamızın vesilesiyle, en büyük vesilesiyle doğruyu, iyiyi ve güzeli ancak tebliğ yapıyoruz inşallah. Biz kötü bir şey de söylemiyoruz. Değil mi? Hocamızın izniyle inşallah. Bir ayette şöyle buyuruyor Allah. O inkar edenler zikri yani Kur'an'ı işittikleri zaman senin neredeyse gözleriyle deviriveceklerdi. O gerçekten bir delidir diyorlar. Bir de hemen iftira atıyorlar. Hem aşağılamaya çalışıyorlar hem de o bir delidir diyorlar. Oysa o Kur'an alemlere bir zikir, öğüt, hatırlatma, hüküm ve üstün bir şereften başka bir şey değildir.
İnşallah. İnşallah. Evet, yarın isterseniz bitirelim.
Dur hocam, inşallah. Ben bir ayet okuyayım inşallah. Senin dediğin konuyla ilgili bir ayet açtım. İnşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Zaafa uğratılanlar da büyüklük taslayanlara hayır, siz gece gündüz hileli düzenler kurup bizim Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz. Yani ahirette zaafa uğratılanlar işte yani genel halk içindeki insanlar önde gelenler tarafından kandırıldıklarını söylüyorlar. Yani Allah'ı inkar etmek için gece gündüz bizi inkar etmemiz için düzen kuruyordunuz. Bizi Allah'a inkar etmemizi sürekli olarak evrim teorisini empoze ediyordunuz. Evet. Siz tesadüfen oluştunuz diye empoze ediyordunuz diye söylüyorlar halk. Tam bir kısım insanlar dediler. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını saklarlar. Biz de inkar edenlerin boyunlarına halkalar geçirdik. Onlar yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı buyuruyor Allah ayette. Yani bir kısım insanları bu önde gelen ve sürekli olarak inkarı emreden kişilerin bir kısım insanları kandıracağı ve ahirette de onların birbiriyle düşman olacağını inşallah Allah ayette bildiriyor.
İnşallah. Evet inşallah bitirelim o zaman. Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kanal S, Samsung AX ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar sayıyorum. Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsung AX ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler ve hayırlı sahurlar diliyoruz. İnşallah.